Ayrım 11.
Yokuşta her zaman böyle 4-5 araba durmaktadır. Arabacı atlarını sever okşar. Haydi. Yeniden kamçılar. Atlar köpük köpük köpürür. Kasları yay yay, pençe pençe gerilir. Gözleri yuvalarından fırlayacak gibi. Şak şak iner kamçılar. Atların kızgın solumaları ta uzaklardan duyulur. Arabacılar birbirlerine yardıma gelmişlerdir. Kendi atları dinlenirken başka bir arabanın arkasından ikisi üçü iter. Asıl arabacı da önde yuları çeker, vurur kamçıyı. Atlar 5-10 metre daha çıkar çıkmaz biri tökezler, birinin nalı kayar yıkılır yere. Bu yokuşta ayak kemikleri kırılmış atlarının yanına çöküp ağlayan çok arabacı gördüm. Kamçısı taşların üstünde, ayak kemikleri, bilek kemikleri kırılmış, gözleri kocaman kocaman olmuş, sessizce bakan atlarına sarılmış ağlayan, deli deli ağlayan, umarsız kalmış arabacılar. Atlardan biri tökezleyip yıkıldı mı, arabacılar telaşla koşup koşun kayışlarını çözerler. Yoksa at kayışlara asılı kalır, soluksuzluktan boğulur. Çok gerilmiş koşun kayışlarının düğümlerini çabucak çözemezlerse, o zaman at boğulmasın diye kayışı bıçakla, sustalıyla keserler. Yüksek duvarın gölgesinde önümden geçen arabalara, arabacılara bakarım. Ne yapılsa, atlar nedenli kamçılansa, araba arkadan itilse, önden çekilse, yorgun atlar yine de çıkamıyorsa yokuşu, işte o zaman arabanın yükü boşaltılır yere. Boş arabayı atlar yokuşun başına çıkardı mı, arabacı yerdeki yükleri teker teker sırtlanıp taşır arabasına. Çift atlı arabalarda atın kurnazı vardır. Kendisi kaytarır, yükü eşine bırakır. Arabacılar bu kurnaz atlara çok kızar, en çok onları kamçılarlar. Gayretli atlar vardır. Kaytaran eşinin yükünü de omuzlanırlar. Ama daha çok tökezleyen, yıkılan bunlardır. At tökezleyip yıkıldı mı yere, arabacı basar kamçıyı. İnsafsızlığından değil, tersine acımasından. At kamçı acısıyla fırlasın, boğulmasın, soluksuz kalmasın diye. Yol boyunca hiçbir yerde durmam, duraksamam. Ama bu yokuşa geldim mi orada saatlerce durur, oyalanırım. Zavallı atları, atlardan daha zavallı olan arabacıları seyrederim. Çok zaman bu yokuşta kamçılanan, yuvarlanmış atlara bakıp bakıp ağlamışımdır. 41 yıl geçmiş aradan. Dayanılmaz yaşam yükünün, sorum yüklerimin ağırlığı altında, bunalınca, ezilince, işte hep o 8 yaşında beni ağlatan zavallı atların yokuşu tırmanışları gelir gözümün önüne. Ağır yüklü arabaları çekmeye çabalamaları. Ben kendimi 41 yıl sonraki kendimi seyredermişim. Bilirim ki kamçı altında da olsa, tökezlenip yuvarlanılsa da, bu yokuş çıkılacak, bu yük taşınacak, başka hiçbir umar yok. Önemli olan yükün altında bile mutlu olabilmenin, yararlı olabilmenin, yaşamın tadını çıkarabilmenin yollarını arayıp bulmak. Çıkacağız bu yokuşu, çıkacağız. Çünkü sorumlularımız oranında özgür olabiliyoruz. Kaçış, kurtuluş değildir. Tekkenin son günleri. Bıkmıştım derslerden. Arapçadan, hendeseden, hesaptan, tecvitten, hepsinden bıkmıştım. Yoldaki zamanımın çoğu o yokuşta atları seyrederek geçerdi. Galip amcayı çürüklükteki tekkenin alt katındaki o küçücük odasında bulurdum. Ya bir saat ya iki saat ders alır. Dönerdim eve. Dersler artık tatsızdı. Galip amca da bıkkındı. Bana bir şey sorar, cevap vereceğim diye 15-20 dakika, yarım saat beklediği olurdu. Bana sorduktan sonra o kendi işine dalardı. Ben önce soruyu, sorunun cevabını düşünüp dururken sonra ben de dalardım. Dalga geçerdim, hayaller kurardım. Galip amcamın önünde diz çökmüş dururum ama ben çok uzak bir yerlerdeyim. Ders saatleri böyle geçerdi. Sonra neler oldu pek iyi seçemiyorum. Galiba Mustafa Kemal'in tekkeleri kapaması o günlerdedir. Artık tekkelerde zikir yoktu. Yiyip içme, toplanma yoktu. Semahane kapatılmıştı. Galip amcamın geçim sıkıntısı eskisinden de çok artmıştı. Şeyh Efendi akı karasından çok, göbeğine varan kırçıl sakallı, derinlere kaçmış ışıltılı gözlerini örten gür kaşları, kendiliğinden sürmeli çok uzun kirpikleri, çıkık elmacık kemikleri, geniş omuzları, upuzun boyuyla bana insan boyutunu aşıp azmanlaşmış gibi gelir, dev gibi görünürdü. Ama gülmeden güleç yüzlü, yumuşak bir adamdı. Bir gün benim yaşıma göre çok iyi hesap bildiğimden konuşulurken, Şeyh Efendi de çocukluğunda hesaba hiç aklının ermediğini söyledi. Buna ilişkin bir anısını anlattı. Babası eline para verip tütün alması için bakkala göndermiş. Bakkal bir paket tütün verdikten sonra paranın üstünü de vermiş. Bir avuç bozuk para. O buna çok şaşmış. Kendisi bakkala bir tane para verdiği halde bakkal hem tütün vermiş hem de üste bir dolu para daha vermiş. Koşup babasına bakkalı kandırdığını söylemiş. Çürüklük tekkesi oda oda kiraya verilmişti. Her küçük odaya sandık odası olan daracık yerlere bile bir aile sığmıştı. Sanki o tekkeye bir mahallenin insanı dolmuştu. Her yer tıkış tıkıştı. Kiracılar arasında Yahudiler de olduğu için bir kişi 10 kişilik kalabalık, 20 kişilikte gürültü yapıyordu. Bir şamata, bir gürültü patırtı. Şeyh Efendi'nin gözlerinin ışıltısı sönmüştü. Sesi incelmiş, boyu kısalmış, omuzları küçülmüştü. Nerede Mustafa Kemal'in ordusunun başındaki Refet Paşa'yı karşılamaya gittiğimiz zamanki Şeyh Efendi? Nerede Mustafa Kemal tekkeleri kapattıktan sonraki Şeyh Efendi? Şeyh Efendi'nin iki hanımı vardı. Biri Şaver anne, biri Vesile anne. Sonraları tarih kitaplarında Osmanlı saraylarında türlü entrikalar çevirmiş kadınların yaşamlarını okudukça hep Şaver anneyi hatırlamışımdır. Gerçekte tekkeye egemen olan Şaver anneydi. O tekkenin ana direğiydi. Para da, yönetim de onun elindeydi. Tekkeye gelen hediyeleri alan oydu. Muska yazdırmaya, büyü bozdurmaya gelenlerden, okunmak için gelen hastalardan paraları o alırdı. Ama tekkenin giderlerini de o harcardı. Pazara o giderdi, mutfağa o girerdi. Her işe o karışırdı. Herkes de ondan çekinirdi. Galip amcam Şaver anneyi sevmezdi. Oysa Vesile anne varlığını çevresindekilere duyurtmayan, gölgede silik kalmış sessiz bir hanımdı. Tekke kapandıktan sonra da işler Şaver annenin omuzlarındaydı. Şaver anne de çökmüştü. Geçim sıkıntısı çekildiğine göre demek paraları da yoktu. Bir gün Şaver anne ile Kasımpaşa pazarına gitmiştik. Bir zembil dolusu yiyecek almak için saatlerce pazar yerinde dolaşmış, satıcılarla çekişe çekişe pazarlık etmişti. Eşek sırtındaki çinko kaplı sağlı solu iki dolapta et satan gezici kasaptan uzun pazarlıktan sonra bir kilo kırpıntı et almıştı. Kısacası tekke ortamında yaşam birdenbire değişmişti. Tekkenin ana direği Şaver annenin beli bükülmüştü. İşçi Galip. Evlerimizde Mustafa Kemal'in aleyhinde konuşuluyordu. Mustafa Kemal'in aslı, asıl soyu Yahudiydi. Yahudi dönmesiydi. Bir gözü de kördü. Resimlerine baksanıza, gözünün birinin cam olduğu belli işte. Mustafa Kemal Müslümanlığı ortadan kaldıracaktı. Koyu Abdülhamitçi olan babam ne Gazi ne de Mustafa Kemal adını ağzına alır, ona Kör Kemal derdi. Bu duygusunda babam tek değildi. Pek çok insan gizli gizli Mustafa Kemal düşmanıydı. Babamla Galip amcam Mustafa Kemal konusunda hiç anlaşamazlardı. Tekkelerin kapanmasından sonra daha da sıkıntıya giren Galip amcam hiçbir zaman Mustafa Kemal'e karşı olmadı. Kendisi inkılaplardan yana bulunuyordu ve bu dönemde bir görev almayı umuyor, bekliyordu. Ona da bir iş düşmeliydi. Bu umudu bir çıkar uğruna değildi. Bir görev yapmak, inkılaba kendince katkıda bulunmak içindi. Ama bu umutları da boşa çıktı. Galip amcamın Cibali'de bir fabrikada işçi olarak çalışmak zorunda kaldığını duyduk. O fabrikada çalışmaya başladıktan bir süre sonra bizim eve gelmişti. Başında kenarları çok yağlanmış ama kalıplı, koyu vişne çürüğü renkli Aziziye biçimli bir fes vardı. Sırtında aba cübbe yoktu. Yakasız bir gömlek ve cepleri tıklım tıklım kitap defter dolu eski bir ceket. Keten bir pantolon, pantolonun bir diz kapağı yırtık. Ayaklarında lastik var ama şu mest denilen ayakkabı üstüne giyilen lastiklerden. Galip amca çok değişmiş. Çok yorgun. Anlattıklarından parça parça aklımda şunlar kalmış. Çalıştığı fabrikada çoğunlukla kereste taşıtıyorlarmış ona. İki işçi omuzlarına üç kereste alıp bir yerden bir yere götürüyorlarmış. Galip amcamın boyu uzun olduğundan ona uygun eş bulmak da zor. Yani taşıdığı yükün ağırlığı daha çok kendisine biniyor. Yakınıyordu Galip amcam. İşçiler sırtlarında keresteyle yürümesini bilmiyorlardı. Öndekiyle arkadaki yükçü adımlarını birbirlerine uydursalar omuzlarındaki yükü daha kolay taşıyacaklardı. Galip amca onlara bunu bile anlatamıyor, öğretemiyordu. Çok yoruluyordu. Fabrikadan yayan dönünce tekkedeki odasına hemen uyuyakalıyormuş. Yıkanamamaktan, temizlenememekten üzüntülüydü. Bitlenmişti, bir türlü arınamıyordu. Çünkü yalnız bir kat çamaşır vardı. Fabrikada birlikte çalıştığı işçiler de hep bitliydi. Kesildikten sonra eline günde 35 kuruş gündelik geçiyordu. Her gün 10 saat çalışıyordu. Ona en zor gelen sabah çok erkenden kalkıp o uzun yolu yayan yürüyerek fabrikada işbaşı yapmaktı. Sabahları erkenden kalkmasını sevmezdi. Galip amcam o sıralarda 50'sini aşmış olmalıydı. Öğle yemekleri için kolayını bulmuştu. Bir palamut balığının içine soğan, domates doldurup bir kiremit üstüne koyuyor, böylece fırına veriyor. Fırında kızaran palamut onun her günkü öğle yemeğiydi. Galip amcam öğle yemeğini sevinçle anlatıyordu. Bu öğle yemeği ona 7,5 kuruşa geliyordu. Balıktaki fosfor ve iyodun besin değerini anlatıyordu bana. Sabahları yemiyordu. Bir çay, bir paket tömbeki, bir kitap, gündelik bitiyor. Annem babamın çamaşırlarından bir kat temiz çamaşır verdi. Babam da hamam parası verdi. Galip amcamla birlikte hamama gittik. Bu kadarı olmaz. Evet olmaz. Ama oldu. Hamamda yıkanıp soyunma odasına geldik. Galip amcam cebine baktı ki babamın verdiği para yok. Çalmışlar. Bir kuruş bile bırakmamışlar. Çalınan para ya 50 kuruş ya 1 liraydı. Hamamdan nasıl çıkacağız? Galip amcam hamamcılara bağırdı çağırdı. Ama neye yarar? Hamamcı paranızı emanete bıraksaydınız dedi. 50 kuruşun nesi emanete bırakılacak? Hamamdan nasıl çıktığımızı hatırlayamıyorum. Annem hemen Galip amcamın kirli çamaşırlarının bitler ölsün diye önce bir teneke suda kaynattı. Sonra yıkadı, kuruttu, ütüledi, söküklerini dikti. Yırtıklarını yamadı, pantolonunu ütüledi. Sabah uyandığımda baktım ki Galip amcam daha gün ağarmadan evden çıkıp Cibali'deki fabrikaya gitmiş. Oğlanın hıfzı kaybolmasın. Artık ders almıyorum. Babamın derdi de başka. Sık sık aman oğlanın hıfzı kaybolmasın diyor. Yani ezberlediğim Kur'an'ı unutmayayım, hafızlığım elden gitmesin. Aman oğlan hıfzı kaybolmasın. Gerçekten de ezberlediğim sureleri çabucak unutmaktayım. O kadar istemeyerek, sevmeyerek, zorlanarak ezberlemişim ki tekrarlamadan birkaç gün zaman geçince unutuveriyorum. Babam için bütün öbür öğrendiklerimi unutsam önemli değildi. İlle Kur'an ezberden çıkmayacak. Sabah evden giderken akşama kadar Kur'an'dan hangi cüzü tekrar etmem gerektiğini söylerdi. Ben o gün o cüzü bir kez bile okumazdım. Akşam babam gelince hadi oku bakalım derdi. Ben ezberden okuyacağım. Babam sofada oturur, ben odada. Yüksek sesle okumaya başlarım. Babam da sofadan dinler. Ama ben ezbere değil, elimdeki Kur'an'dan okurdum. Annem iş görmek için odaya girip çıktıkça benim Kur'an'ı yüzünden okuduğumu gördü. Babama gülerek ayol bu ezber okumuyor ki dedi. Babam ezber okuyor, ezber okuyor, ben anlamaz mıyım dedi. Annem yine vallahi yüzünden okuyor diye üsteledi. Babam sofada oturduğu yerden hayır efendim belli işte ezber okuyor oğlan dedi. O zaman babamın neden böyle söylediğini anlayamamıştım. Onu kandırdığımı sanmıştım. Çok sonraları daha başka davranışları da eklenince o olayı yorumlayabildim. Babam da ezberden değil yüzünden Kur'an'ı okuduğumu biliyor. Ama yüzüme vurmamak için yanıma gelmiyor. Sofada duruyordu. Babam bana her işimde, her davranışımda güven verirdi. Bunun doğru bir yöntem olup olmadığı çoğuna göre değişir. Güvenilmiş olması beni olumlu etkilerdi. Nitekim o olaydan sonra hiçbir akşam babama ezber okuyorum diye yüzünden Kur'an okumadım. Hep ezberleyip ezberleyip ezberden okudum. Bir kez bile babam gerçekten ezberden mi yoksa yüzden mi okuyorum diye beni denetlemek için sofadan kalkıp Kur'an okuduğum odaya gelip bana bakmadı. Anne onpa. İstanbul'un o zamanki canlı özelliğini yaratan kişiler vardı. Koca kafalı Hasan Bey gibi. Anne onpa gibi. Anne onpa zararsız bir deliydi. Delikanlıydı. Herkese anne onpa derdi. 10 para isterdi. Cerrahpaşa'nın oralarda bir yerde otururdu ki onu sık sık görürdüm. Söylendiğine göre 10 paradan fazlası verilirse almazmış. Bir altın bile verilirse yere fırlatır, ille de 10 para istermiş. Bu deli kutsal bir kişi, bir ermiş sayılıyordu. Komşularımızdan bir hanım bizim evde konuktu. Nevber hanım, annem ve o hanım sofada oturuyorlardı. Konuk hanımın ancak 1 yaşında olan çocuğu mızmızlanmaya başlayınca o hanım bana para verip çocuğu için bisküvi almamı söyledi. İki türlüsü varmış bisküvinin. Birinin tanesi 10 para, birininki 20 para. 10 paralık bisküviden olursa çocuk yemiyor, ağzından çıkarıyormuş. Kadın nereden alacağımı da söyledi. Cerrahpaşa'da koskoca bir kaya vardı. Onu geçip caddeye çıkınca eczanenin yanındaki şekerciden alacağım bisküviyi. Arkamdan sıkı sıkı tembih ediyordu. Aman 10 paralıktan alma oğlum. Sonra yemez, ağzından çıkarır. Çıktım sokağa. O koca kayayı geçtim. Sola köşeye saparken anne 10 pa diye durmadan bağıran deliği gördüm. Elimde bisküvi parası vardı. Çocuk 10 paralık bisküviyi anlıyormuş da ağzından çıkarıyormuş. Hadi canım, 1 yaşında çocuk bisküvinin cinsini nasıl anlayacak? Anlayamaz. Ben koca oğlan anlayamadıktan sonra. Daha neler? 1 yaşında çocuk bu. Hiç ara vermeden anne 10 pa diyen deli gence 10 paradan fazla verilirse almazmış. İşte bu denemeye değer. 40 para versem bakalım almayacak mı? Çocuğa 10 paralık bisküvilerden alırım. Anne 10 pa. Anne 10 pa. Anne 10 pa. Uzattım 40 parayı. Nikel kuruş. Almaz olur mu? Aldı. Attı cebine. Baka kaldım. Hani altın versen almazmış da ille 10 pa istenmiş. Girdim şekerciye. Anne 10 paya verdiğim kuruşu karşılamak için 10 paralık bisküvilerden aldım. Birkaç bisküvi de fazla aldım. 10'ar paradan olunca çok bisküvi düşüyor. Yolda 2-3 tanesini de yedim. Getirdim eve bisküvileri. Ne olacak diye merakla bekliyordum. Benim korkum kadının anlamasıydı. 1 yaşındaki çocuk nasıl olsa anlamazdı. Bisküvinin üstünde markası yazıyordu ama kadının okuması yoktu. Verdi çocuğa ilk bisküviyi. Çocuk ezdi ağzında, yumuşattı, sonra tükürdü. İkinci, üçüncü bisküviyi de böyle yaptı. Kadın, ben sana söyledim oğlum. Anlar bu yumurcak 10 paralık bisküviyi. Yemez, çıkarır işte. Bak çıkardı. 10 paralıktan almamışsın. Şaşkınlıkla çocuğa bakıyordum. Şaşkınlıkla ve kızgınlıkla. Mucize gibi bir şeydi bu. O 1 yaşında çocuk bisküvinin cinsini nasıl anlayabiliyordu? Buyurun sofraya erenler. Yine bir Ramazan. Galip amca iftar için bize gelmiş. Onu her görüşümde daha yıpranmış, yaşlanmış buluyorum. O ağır işçiliğe, daha doğrusu fabrika yükçülüğüne dayanması zor. Üstelik Ramazan'da oruç da tutuyor. Büsbütün düşmüş. Onu başkalarından yakınırken ilk duyuyorum. İnsanların bencilliğinden yakınıyor. Bu konuda bir Bektaş fıkrası anlatıyor. Yıllar geçti, unutmadım o fıkrayı. Ne güzel bir fıkradır. Dayanışmanın, yardımlaşmanın, elcilliğin ne demek olduğunu anlatır. Hocanın biri seferde, yani gezideymiş. Uzun yol yürümüş, yorulmuş. Azığı da bitmiş, acıkmış. Nasıl bir yere düşmüşse görünürlerde köy kasaba da yokmuş. Sonunda gide gide bir kente ulaşmış. Kent kapısından girince karşısına ilk çıkan evin kapısını çalmış. Olacak bu ya, orası da bir Bektaşi tekkesiymiş. Hem de yemek zamanıymış. Koca bir sofrada kurulmuş. Kocaman sofra sinisinin çevresinde 40 Bektaşi bağdaş kurmuş, lokma ederlermiş, yani yemek yerlermiş. Hoca, selamün aleyküm deyip de içeri girince Bektaşi babası, ve aleyküm selam, buyur çorba içelim erenler deyip hocayı sofraya çağırmış. Hocadır bu, sofrayı görür de durur mu? Ya Bismillah deyip sofraya çökmüş. Sofradaki 40 Bektaşi'nin elinde sapı 2 arşın uzunluğunda tahta kaşık varmış. Hocanın da eline böyle sapı 2 arşın bir tahta kaşık vermişler. Buyur erenler. Ama bir türlü hoca efendi elindeki o sapı uzun kaşığı ortadaki çorba tasına daldırdıktan sonra ağzına sokamıyor. Ya kaşığın sapını kendi gözüne sokuyor ya karşısındakinin. Öyle yapıyor olmuyor, böyle yapıyor olmuyor. Bektaşiler hapur hapur çorbayı içmekte. Aman aç kalacak. Canım bu kadar uzun saplı kaşık mı olur? Dur gözünü çıkaracaksın adamın. Çek şu sapı. Derken Bektaşi babası gülümseyerek hocaya Erenler diyor. Bize bak da örnek al. Bak biz nasıl yiyoruz. Bu kaşıkların sapı uzun yapılmış ki herkesi salt kendini değil birbirini beslesin diye. Ben kaşığı çorbaya daldırır karşımdakinin ağzına veririm. Karşımdaki de kaşığı çorbaya daldırır benim ağzıma verir. Karnımın doyması benim karşımdakini doyurmama bağlıdır. Ben başkasını ne kadar doyurursam o da beni o kadar doyurur. Senin gibi hep bana derse insan sonunda aç kalır Erenler. Böyle bir Bektaşi fıkrası belki de yok. Galip amcam uydurmuştur bunu. Ama ben de çok etkisinde kalmışımdır. Hiç unutmadım. Bencil çıkarcı kişileri gördükçe hep bu Bektaşi fıkrasını hatırlarım. O benciller, o çıkarcılar ki nice tıkınırlarsa tıkınsınlar sonunda bir yanları aç, bir yanları doymamış olarak kalacaklardır. Tahta kaşık. İftar sofrasına oturulacağı sırada Galip amcam için bir tahta kaşığın eksik olduğu görüldü. Tahta kaşıkla çorba içmek sünnetmiş. Muhammed'in yaptığı ve söylediği gibi yapmaya sünnet denilir. Uyulması gerekir. Sünnet-i şerif derlerdi. Peygamber tahta kaşıkla çorba içermiş. O zaman peygamber başka hangi kaşıkla içebilirdi ki? Babam para verdi. Bakkala gidip hemen bir tahta kaşık almamı söyledi. Evimize en yakın olan Haseki'deki bakkallara gittim. Hiçbirinde tahta kaşık yok. Bizim evde bir şey istenildi mi yok diye geri dönülmez. Babam buna çok kızar. Beceriksizliktir. Nereden olursa arayıp bulup getireceksin istenileni. Aksaray'a indim. Pazar yerine geldim. Dükkanlarda, satıcılarda tahta kaşık aramaya başladım. Ben o gün oruçluydum. Babamın oruçlu beni akşam vakti tahta kaşık aramaya göndermesi nedense çok ağrıma gitti. Belki açlıktan, belki yorgunluktan. Kendimi büyük bir haksızlığa uğramış sayıyordum. Çok eski bir dükkanda tahta kaşık buldum. İki tahta kaşık satın aldım. Tam dükkandan çıktım, iftar topu da patladı. Valide camisinin şerefelerindeki kandiller de yandı. İftar topu atılsın, ben oruçlu oruçlarda sokaklarda dolaşayım. Öyle acı geldi ki. Hem Aksaray karakolunun yanından yokuşu çıkıyorum, hem ağlıyorum için.